Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün kötü ruhları serbest bırakmak için kafa taslarını deldirenlerin hikayesine, sonrasında akıl hastalığının önce özgür, ardından karanlık dönemlerine şahit olacağız. Bizden olmayanı dışladığımız utanç dolu günlere gideceğiz. Bugüne dek dünyanın birçok bölgesinde kafatasında delik olan binlerce iskelet bulundu. Kafataslarındaki oyuklar düzenli açılmış oyuklardı. Peki bu bir tesadüf mü yoksa kolektif bir hareket mi? Özetle atalarımız neden kafatasını deldiriyordu? Bulunan iskeletler tesadüf değil, evet. Kafataslarındaki bu oyukların tıptaki adı trepanasyon olarak geçiyor. Dahası bu yöntem tarihin en eski cerrahi yöntemi. Yani bildiğimiz ilk ameliyat. Çok eski zamanlarda yapıldığı düşünülünce biraz ürkütücü geliyor ama trepanasyon beyne ve beyin duvarına zarar vermeden kafatasına delik açma işlemi olarak tanımlanabilir. İsmi de Yunanca trepanon kelimesinden geliyormuş. Yunanca anlamı da dergi veya matkap demek. Şimdi en baştaki sorumuza geri dönelim. Atalarımız neden kafatasını deldiriyordu? Bu sorunun iki cevabı var. 1. Bazı kültürlerde tedavi amaçlı. 2. Bu yöntemi akıl hastalığının tedavisinde ya da, burası çok iddialı, kötü ruhları vücuttan atmak için kullanmışlar. Birinci gruptakiler kafatasını deldirerek hangi hastalıklara çare arıyorlar peki? Sinüzit, kronik migren ağrıları, epilepsi, depresyon bile var listede. Hatta travmatik bir kaza geçiren olursa beyindeki kafatası parçalarını temizlemek için, kafadaki basıncı azaltmak için ya da bu bölgede oluşan yaraları iyileştirmek için de bu yöntemi kullanıyorlar. Düşünsenize, depresyona giriyorsunuz, doktora gidiyorsunuz, kafatasınızı delip size eve gönderiyorlar. İkinci gruptakilerse, yani trepanasyonu ruhani veya ritüel amaçlı kullananlar, onlar da kafatasında bir delik açtıklarında negatif enerjiyi kovabileceklerini düşünüyorlar. Kötü ruhları serbest bırakmak için de yapıyorlarmış bu ameliyatı. Ya da bu yöntemle aydınlanma yaşayacaklarını düşünenler var. Aslında bir tane belgesel var, oradan hatırlayanlarınız olabilir. Heartbeat in the Brain belgeselin adı. Bir bilim kadını aydınlanma umuduyla trepanasyon yapıyor ama kendine. Baya baya kendi kendine trepanasyon yapıyor. Bir de kameraya alıyor görüntüleri ve belgesel haline getiriyor. Bence kesin bilenleriniz vardır. Adı da Amanda Fielding. Bu cerrahi müdahaleyle ilgili en eski bilgileri Hipokrat'ın yazılarından öğreniyoruz. Hipokrat M.Ö. 400'lerde yaşamıştı. Fakat trepanasyon tabii ki çok daha eskilere uzanıyor. 7000 yıl kadar öncesine. Bir de tek bir coğrafyada, tek bir kesimde görmüyoruz bu işlemi. Dünyanın birçok bölgesinde yaygın. Arkeolojik kanıtlara bakınca da Antik Yunan'da da uygulanmış, Roma'da da, Kuzey, Güney Amerika, Afrika, hatta Uzak Doğu'da, yani birbirinden bağımsız ülkelerde çok farklı kültürlerde uygulanmış. Ama işin ilginç kısmı, trepanasyon yapılan kişilere anestezi uygulanmamış. İnsanın aklına tabii hemen şu soru geliyor, insanlar anestezi olmadan buna nasıl dayandılar? Konuya açıklık getiren bir profesör var, Tulane Üniversitesi Antropoloji Profesörü Verano. Demiş ki, kafa derisinde çok sayıda sinir bulunur, öte yandan kafatasında çok az sayıda sinir vardır. Beyinde de acı reseptörleri bulunmaz. Bilmiyorum ikna oldunuz mu? Aslında benim aklıma daha farklı bir soru geldi. Müdahalelerin ne kadar başarılı geçiyordu? Yani sonrasında yaşamlarına devam edebilmişler mi? Ya da hemen ölüyorlar mıydı? Hemen ölmediler diyelim, bunu nasıl anlayabiliyoruz? Bulunan birçok kafatasında birden fazla delik var. Yani bu zaten bize kişilerin prosedürden en az bir defa sağ şekilde kurtulduğunu gösteriyor. Bir de eğer ameliyat başarılı geçtiyse deliğin çevresindeki kemik doku var ya, doku zamanla yeni kemik hücreleri üretiyor. Kendi kendini onarıyor. İşte buradan da anlıyorlar insanların ameliyat sonrasında yaşamaya devam ettiklerini. Ama kemikte iyileşme izleri görülmezse tabii o zaman hasta müdahale esnasında ölmüş demek. Tıp tarihçileri yaşam ve ölüm için oran vermişler bu arada. Hastaların %40 kadarının öldüğü tahmin ediliyor. Fakat ameliyattan ötürü değil, ameliyat sonrası enfeksiyon kapıp ölüyorlar. Bu arada hazır geçen bölüm beyin travmalarından konuşmuşken bu prosedürde beyne ve beyin duvarına müdahale edilmediğini özellikle söylemek istedim. En azından bu kısımlara zarar vermemek için çabalanıyormuş. Ne kadar başarılıydı bilmiyorum tabii. Gelelim bu bölümün kapağına. Kapak fotoğrafına bakarsanız 15. yüzyılın ünlü tablolarından. Tablo ne alaka diyenleriniz olabilir, şimdi açıklayacağım. Tablonun ressamı Hieronymus Bosch, Rönesans ressamlarından Leonardo da Vinci, Michelangelo ile aynı dönemi paylaşmış. Bosch yaşadığı dönemi iyi okumuş olacak ki tam da konumuzla ilgili bir tablo yapmış. Tablonun adı Deliliğin Tedavisi ama taş ameliyatı ya da delilik taşının çıkarılması isimleriyle de duymanız mümkün. Nedir bu tablonun olayı derseniz, başında huni olan bir adam bir hastanın kafatasındaki delilik taşını trepanasyon yöntemiyle çıkarıyor. Bosch'un yaşadığı dönemde bir inanışa göre akıl hastalığının sebebi kafalarında delilik taşı diye bir taşın var olması. Bu taşı çıkarmadan da asla normale dönmeyeceklerini düşünüyorlar. Bu işlemi yapan hekimler, hekim demek ne kadar doğru bilmiyorum, karşılığında tabii ki kıymetli eşyalar talep ediyorlar. Şaşırdık mı? Hayır. İşte Bosch, dönemde yaygın olan bu gibi batıl inançları ustaca eleştirmiş. Zaten Bosch da sembolik dehasıyla ünlü bir ressam, sembolik akımı etkilemiş, sıra dışı işler çıkaran bir isim. Peki hangi semboller gizli tabloda? Ameliyatı yapan adamın başında huni var demiştik öncelikle. Burada Bosch ne anlatmak istiyor olabilir? Kendisine doktor diyen bu adamın bir şarlatandan fazlası olmadığını tabii ki. Okuyabildiğimiz ikinci sembol de şu. Tabloda kafatasından çıkarılan nesne olarak taş değil, onun yerine bir çiçek çizilmiş. İşte bu nesneyle de yine doktorun aslında bir sahtekar olduğunu ima etmiş olabilir Bosch. Ve üçüncü sembol. Resmin altın yaldızlı çerçeve kısmında gotik karakterlerle bir cümle yazılı. Cümle de şu. Taşı kesip al usta, ben Lubert Das. Lubert Das da kim? 15. yüzyıl Hollanda edebiyatında geçen, aptallıklarıyla herkesi güldüren bir karakter. Bosch da Hollandalı bu arada, sanırım başta söylemeyi unuttum. Yani Bosch fırçasıyla söylenebilecek her şeyi söylemiş. Peki işler Bosch'un ve bizim gülüp geçtiğimiz gibi mi? Yoksa delilik kafatasını deldirince geçiyor mu? Bunun için geçmişten günümüze tırnak içinde deliliğin karanlık tarihine bir göz atacağız. Eski çağlarda delilik tam anlamıyla Shakespeare'in kaleminden çıkmış gibi. Lady Macbeth halüsinasyonlar görmeye başladığı zaman doktor çağırıyorlar ya, doktor da şöyle diyor, bu hastalık benim bilgilerimin ötesinde bir bela. İşte aynı onun gibi. O dönem delilik bilgilerin ötesinde bir bela. Pozitif tıpta tanınmadan önce delilik bazı devirlerde ölümün ta kendisi olmuş maalesef. Hatta doktora değil, yalnızca Tanrı'nın merhametine ihtiyacı olan bir delilik. Öyle ki akıl hastalığı o çağlarda ilahi cezanın bir işareti olarak görülmüş. Anormal davranış gösteren ne kadar insan varsa, anlamsız hareketlerde bulunan, çığlık atan, yoğun kaygı duyan, bütün bu kişilerin ya kötü ruhlar ve şeytan tarafından ele geçirildiğini düşünmüşler ya da onlara cinlerin musallat olduğunu düşünmüşler. Zaten o günden sonra da akıl hastalarını rahat bırakmamışlar. Bu tarz inançlar maalesef akıl hastalarına karşı bir korkuyu da beraberine getiriyor. İnsanlık dışı muameleler görüyorlar. Üstüne üstlük akıl hastalığının bulaşıcı olduğu inancına kapılanlar var. Ya da günahkarlıktan dolayı Tanrı tarafından cezalandırıldığını düşünüyorlar. Dolayısıyla toplum tarafından dışlanmaları kaçınılmaz oluyor. Akıl hastalığına tıbbi bilimsel bir bakışın ortaya çıkması için ne yazık ki 2000 küsür yıl geçmesi gerekiyor. Peki o kadar uzun süre hiç mi aydınlanma olmadı? Elbette oldu. Antik Yunan döneminde daha insancıl yaklaşımlar görüyoruz. Doğaüstü açıklamaları bir kenara bırakıp akılcı açıklamalara geçenler olmuş. Misal Yunan hekim Hipokrat. Akıl hastalarının şefkat ve anlayışla tedavi edilmesi gerektiğini belirtmiş, davranışsal bozuklukların biyolojik kaynaklı olduğunu ileri sürmüş o çağda ve daha sonraları geliştirilmeye devam edecek olan 4 sıvı kuramını ortaya atmıştır Hipokrat. Bu teoriye göre vücudumuzda 4 temel sıvı bulunur. Bunlar kan, sarı safra, kara safra ve balgam. Yediğimiz, içtiğimiz her şey bu 4 sıvıya dönüşür teoriye göre. Ve yine teoriye göre tüm hastalıklar bu 4 sıvının dengesizliğinden kaynaklanır. Yani birinin fazla veya eksik olması durumunda hastalıklar ortaya çıkıyor. Nasıl yani? Diyelim ki vücudunuzda sarı safra az veya fazla. O zaman karaciğer böbrek hastalıkları oluşuyor demişler. Daha doğrusu böbrek rahatsızlığı varsa o zaman sarı safranın dengesinde bir sıkıntı var diye düşünmüşler. Aynı şekilde mesela melankoli ve akıl hastalıkları durumunda vücutta kara safranın az veya fazla olduğu tanısını koymuşlar. Mantıken de tedavi için vücut sıvılarına müdahale etmişler bu durumda. Örneğin vücutta kanın fazla olduğunu düşündüklerinde ne yapacaklar? Kan alıyorlar. Bunu da sülükle yapıyorlar. Başka durumda müsille bağırsakları boşaltıyorlar falan. Yani bir dönem akıl hastalarının reçetesi sülük, müsil olmuş. Tabii bize şimdi çok anlamsız geliyor ama Hipokrat en azından hastalığın sebebini bedende, fizyolojide aramış. Dönemin Aristo, Galen gibi ünlü filozof ve hekimleri de Hipokrat'ı bu konuda destekliyorlar. Deliliğin ne büyüyle, ne cinle, ne de şeytanla alakası olmadığını savunuyorlar. Hatta Hipokrat'ın şöyle de bir sözü var. Bir hastalık için tanrıları suçluyorsan bu onu iyileştiremeyeceğini gizlemek içindir. Milattan önce 4. yüzyıldan gelen vizyoner bir söz. Galen bir tık daha ileri gitmiş ve akıl hastalıklarının doğrudan veya dolaylı olarak beyindeki bir hasardan kaynaklandığını söylemiş. Yaşadığı dönemi düşünürsek helal olsun. Ama hemen arkasından maalesef Orta Çağ'da büyük bir gerileme olmuş. Kilise güçlenince doğaüstü inanışlar tekrar hakimiyet kazanmış. Bu durumda da akıl hastalarının tedavisi için yine günah çıkarmaya, dualara yöneliyorlar. Sonuç olarak uzunca bir dönem yine bilimden uzak kalınmış. Bu dönem kapılarını akıl hastalarına açmakla ün kazanan manastırlarda şeytanla işbirliği yaptığını düşündükleri akıl hastalarını şeytan çıkararak tedavi etmeye çalışmışlar. Yine de Orta Çağ'ın akıl hastası bir sonraki dönemden şanslı biliyor musunuz? Neden şanslı? Çünkü Orta Çağ ve Rönesans döneminde delilik henüz tam anlamıyla bir ötekilik sebebi olmamış. Çünkü hala toplumda serbestçe dolaşabiliyorlar. 15. yüzyıla geldiğimizde tırnak içinde toplumu rahatsız eden akıl hastaları bir gemiye bindirilip uzak yerlere gönderiliyor. Yani gemicilere resmen şehri akıl hastalarından temizleme görevini vermişler. Özellikle de Almanya'da yaygın bu durum. Artık gemicilerin de nereye bırakacakları belli değil, uzak bir yere götürüp bırakıyor. Yani deli kovulduğu yerden bilinmez bir yolculuğa çıkıyor, yeni bir yerin misafiri oluyor. Fakat altını çiziyorum, hala özgür sayılırlar. Hala kapatılacak kadar tehlikeli sayılmıyorlar. Kapatılması gereken nesneler haline 17. yüzyılda geliyorlar. Deli artık kayıkta değil, hastanede. Hastane dediysem aklınıza bildiğiniz türden tedavi gördüğünüz hastaneler gelmesin. Oraya birazdan geleceğim. Fransa'da genel hastane kuruluyor. Çok geçmeden de nüfusun 50'de birini bu genel hastaneye kapatıyorlar. Paris'in o dönemki nüfusu 300 bin kadar, yani toplamda 6 bin kadar kişiyi buraya kapatıyorlar. Peki Paris'in 50'de biri akıl hastası mıydı yani? Hayır. O zaman neden 6 bin kişi kapatıldı? Çünkü bu kapama işlemi biraz da keyfi yapılıyor. İçlerinde sadece akıl hastası yok. Fakirler, sakatlar, dilenciler, suçlular, yaşlılar, bedensel özürlüler, hatta eşcinselleri bile kapatmışlar. Fransız filozof ve psikolog Foucault'un Deliliğin Tarihi eserinde dikkat çektiği husus zaten genel hastaneye kapatılanların oluşturduğu garip payda. Bakacak olursanız tüm bu kapatılan farklı grupların ortak özelliği aslında çalışamayan ya da çalışmak istemeyen, sabit işi ve evi olmayan yersiz yurtsuz insanlar olmaları. Bu ortak özellikte onların aralarında herhangi bir ayrım gözetmeksizin deli olarak adlandırılmalarına neden oluyor. Bakın fakirler, akıl hastaları, suçlular hepsi deli sayılıyorlar ve kader ortağı konumuna geliyorlar. Bu arada kitapta zaten Foucault genel olarak ötekileştirmenin delilik üzerinde nasıl işlediğini analiz ediyor. Toplumun belli bir kesiminin dışlanma sürecini anlatıyor. Çok güzel bir sistem eleştirisi, yalnız 3 cilt ve biraz ağır bir dili var. Foucault diyor ki, acıma hissi uyandıran, dilenmelerinde sakınca görülmeyip sadakayla geçinmelerine destek verilen, kilise tarafından korunan ve hatta peygamberin yeryüzündeki gölgeleri olarak kutsiyet atfedilen sefiller nasıl olmuştur da deliler gibi dışlanmanın ve kapatılmanın nesneleri haline gelmişlerdir? İşin boyutu bambaşka. Bu insanlar tıbben değil, toplumsal bir hastalıkla suçlanıyorlar. Yani düşünsenize, sırf belli bir kalıbın toplumsal düzenin sınırları dışında kaldıkları için deli olarak adlandırılıyor bu insanlar. Sanayi devrimi kapitalist düzenle birlikte özellikle Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de üretime katılmayan kişiler işe yaramaz olarak görülmeye başlıyor. Özetle çalışmayan, bu anlamda fayda sağlamayan kim varsa hepsi toplum dışı kabul edilmiş ve kapatılmış. Tabii bu arada bu toplu kapatmalar hayırseverlik olarak lanse ediliyor. Toplumda da bu şekilde bir algı yaratıyorlar. Çünkü bütün masrafları ulusa ait. Ancak amaç tabii ki hayırseverlik değil, onları kontrol altına almak, çalışmayan kesime bu şekilde gözdağı vermek, çalışın, üretin mesajı. Peki kapatıldıkları bu yerlerde akıl hastaları tedavi ediliyor muydu? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Örneğin Paris'te bir delinin iyileşme umudu varsa Ötel Dieu'ya gönderiliyor. Burada ilkel tedaviler uygulanıyormuş. İşte hacamat yapılıyor, haftada bir kere kusturucu ilaçlar veriliyor, müsil veriliyor, bazen yakı yapılıyor. Bu tedavinin mantığını biliyoruz zaten. Hipokrat'ın 4 savı kuramından geliyor. Ama hastalık birkaç hafta içinde iyileştirilemezse işte o zaman erkekler Bicetre, kadınlar da Selpetriere gönderiliyor. Burada da artık ne kadar ilkel olursa olsun o bahsettiğimiz tedavilerden bile mahrum oluyorlar. Aslında genel hastanede bir hekim var fakat akıl hastalıklarını tedavi etmek amacıyla durmuyor orada. Daha ziyade kapatılan kişilerin hastalanması durumunda onlara bakmak için duruyor. Buradan ne anlıyoruz? Akıl hastalığını hastalık saymıyorlar. Yani gerçek anlamda hapishaneden bir farkı yok bu yerlerin. Tedaviden mahrum kaldıkları gibi bir de insanların pazar eğlencesi haline gelmişler. Pazar günü halk sinemaya, tiyatroya gider gibi, hatta daha kötüsü hayvanat bahçesine gider gibi bu akıl hastalarını görmeye gidiyorlarmış. Akıl hastaları dediysem fakir veya yaşlı da olsanız akıl hastası sayılıyordunuz. Almanya'nın bazı bölgelerinde, Londra'da, Paris'te kapatılanların dışarıdan görülmesini sağlayan demir parmaklıklı pencereler yapılmış. Dahası bazı gardiyanlar para karşılığında akıl hastalarını tıpkı bir hayvan terbiyecisi gibi kamçılayıp dans etmeye zorluyorlar ve bununla ün kazananlar var. Bu zulüm ne zaman bitiyor? Nihayet 19. yüzyılda önemli iki devrim gerçekleşiyor. Bir, Fransız doktor Pinel'in Paris Bicetre'deki hastaları zincirlerinden kurtarması. Zaten bu şekilde anılıyor Pinel, akıl hastalarını zincirlerinden kurtaran hekim. 2. İngiltere'de Samuel Tuke'ün psikiyatri kliniği kurması. İşte bu iki olay akıl hastalarının ilk kez hasta olarak görülmesini sağlıyor. Altını çiziyorum, 19. yüzyılda ilk kez. Pinel ahlaki tedavi öneriyor hastaların iyileşmesi için. Çok şükür ki insancıl yöntemler geliştirilmiş artık. Hastalarla her gün uzun uzun konuşmalar yapılması gerektiğini, hayatındaki olumsuz yaşantıların araştırılması gerektiğini söylüyor Pinel. Bir anlamda bugünkü terapinin temelleri atılmış diye anlıyorum. Hastalar artık bahçeye çıkıyorlar, dolaşıyorlar, kendi uğraş salonları var ve iletişime teşvik ediliyorlar. Yayılan bu hümanistik akım sayesinde önce Avrupa ülkelerinde sonra Amerika'da akıl hastalarına artık insanca davranılmaya başlandığı ve gerçek anlamda tedavi edildikleri bir dönem başlıyor. Devam eden süreçte bildiğimiz Freud, Jung gibi psikolojinin ünlü isimleri yeni hastalıklar tanımlıyor ve tıpta, psikolojide büyük mesafeler kat ediliyor. Günümüzde ise çok şükür ki artık akıl hastalığının kafatası deldirmekle ya da kan aldırmakla geçmeyeceğini biliyoruz. Fakat her ne kadar ilkel yöntemlerden kurtulmuş olsak bile daha basit sorunlar için dahi terapiye, tedaviye kapalı olabiliyoruz. Yardım almaya çekiniyoruz ya da bunu çevremizle paylaşmaya utanıyoruz. Umarım milletçe bir gün bunu da aşarız. Kendi hapishanelerimizi yaratmadığımız, kendi içimizde serbest dolaştığımız, demir parmaklıklarını kırabilen özgür insanlar olmak dileğiyle. Önerileriniz, sorularınız, yorumlarınız için bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilir, aklımda kalanlar podcast@gmail hesabına e-mail atabilirsiniz. Hoşça kalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.